چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresinde yaşıyorsanız güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Çeşmi Cihan programımızın ikincisinde sizlerle birlikteyiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Ufuk Vural'la birlikte bu programı Nuri Göktaş Teknik Masa'da birlikte sunuyoruz. Başlarken iletişim bilgilerimizi verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, çeşmicihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul.tr@gmail.com. Bize bu adreslerden her zaman ulaşabilir, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Dünyayı Türkçe ile gözlemleyeceğimizi söylemiştik. Çeşmi Cihan programında Türkiye'yi değil, Türkiye'ye anlam yükleyen, umutla bakan coğrafyaları konuşacağız. Türkiye'den bir seda bekleyen, bir ses bekleyen coğrafyaların sorunlarını esasen gündemimize taşıyacağız. Bu çerçevede yurt dışındaki insanlığın, Müslümanların, Türklerin sorunları değişmez gündemimiz olmaya devam edecek. Bu hafta sizlerle son zamanların en sıcak konularından birisini, bizim için de kadim bir geleneği, kadim bir medeniyeti hatırlatan Kudüs'ü konuşacağız. İki konuğumuz var. Stüdyomuzda Bilal Salamey ve telefonla bağlanacağımız şekilde İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nurettin Nebati bugün konuklarımız olacak. Önce stüdyomuzla başlayalım. Sayın Salamey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bilal Bey'i ben biliyorum, yakından biliyorum. Üniversite yıllarından da tanıyorum. Kendisi aslen Filistinli. SETA'da araştırmacı ama elbette daha fazlası vardır. İsterseniz ilk biraz kendinizi tanıtır mısınız diyerek başlayalım.
Evet, teşekkür ederim başta beni davet ettiğiniz için. İsmim Bilal, Bilal Selaymi. Suriye'de Homs şehrinde Filistinli mülteci kampında doğdum ben. Ailem Nakbe olayı denilen olaydan sonra Suriye ilticada bulundular.
Nakbe nedir siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz
tabii İsrail kuruluş aşamasında Filistinliler arasında yaşanan savaş, 1948 yılındaki savaş. Ve bu olaylar ardından yaklaşık 900 bin Filistinli diğer ülkelere, özellikle Suriye, Lübnan ve Ürdün'e mülteci durumunda düşmüşler. Bizim tabii Filistin'deki bulunan kuyumuz yıkıldıktan sonra şu savaşın esnasında ailemiz Suriye'ye geldiler ve Homs şehrinde yerleştiler. Şimdiye kadar diğer milyonlarca Filistinler gibi hala mülteci statüsündeler. Ben 2011 yılında Başbakanlık YTP, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sağladığı burs imkanıyla Türkiye'ye okumaya geldim. Bir senelik Türkçe eğitimi gördüm. Ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Bölümü birincisiyle bitirdikten sonra ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler aynı bölümde. Şu an yüksek lisans tez aşamasındayım.
Aynı zamanda da SETA'da çalışıyorsunuz. Hayat gerçekten herkes için aynı değil. Herkesi farklı şekilde sınıyor, farklı şekillerde test ediyor. Filistin'deyken mülteci olmak, Suriye'ye göç etmek ama Suriye'de de hayat gerçekten şimdi zor. Evet. Herhalde oradaki insanlar da tekrar mülteci olmuşlardır. Dileriz, umarız, dua ederiz. İnşallah bu sıkıntılar bir an önce sonuçlanır ve Filistin'de, Suriye'de, tüm kardeş coğrafyalarda huzur bir an önce gelir. Şöyle başlasak. Elbette sorunları çok konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz ama genellikle gündelik yaşamı unutuyoruz. Biraz bize Kudüs'teki gündelik yaşamdan bahsetseniz, insanlar ne yapıyorlar, ne tür zorluklarla karşı karşıyalar oradaki Filistinliler?
Evet tabii, şimdi başta şunu ifade etmek gerekiyor. Kudüs'teki yaşayan Filistinlerin durumu diğer Filistinlilerinden daha farklı olduğunu, hukuki ve siyasi anlamında, statüsü anlamında oradaki aslında mücadelenin şekli ve özü başka bir mücadele. Orada tamamen demografik bir mücadele söz konusu. Filistin'i biliyorsunuz doğu tarafı 1967 yılında işgal edildikten sonra oradaki yaşayan Filistinler İsrail işgal güçleri tarafından onlara bir mavi kartı dedikleri bir ikamet tezkeresi verilmiş ve bu hala devam ediyor. Dolayısıyla oradaki yaşayan Filistinlerin bir ilk sorunu aslında hukuki statüsü anlamında. Bunlar ne tam İsrail vatandaşı ne de Filistin vatandaşı. Bu tabii devam etti. Yani Oslo Anlaşması yapılmasına rağmen böyle bir muallak bir durumu statüsü devam etmiştir. Ardından tabii İsrail Kudüs'ü işgal ettikten sonra özellikle 1973 yılında benimsediği bir siyaset oradaki yaşayan Filistinlilerin nüfusunu azaltmak ve %22 altında tutmak için orada bir sürü bazı uygulamalarda özellikle Filistinlilere tehcir etmeye yönelik ve o Kudüs'ü genel itibarıyla Yahudileştirmek adına. Örneğin mesela oradaki yaşayan Filistinliler diyelim ki Batı Şeria'da yaşayan bir mesela bir Filistinli Kudüs'te yaşıyorsa Batı Şeria'da yani Ramallah'da veya Halil'de yaşayan bir hanimle evlenmek istiyorsa onu Kudüs'e getirmek izin verilmiyor getirilmesine. Veyahut da Filistin Kudüs'ün dışında gerek okumak için, çalışmak için yaşayan Filistinler belirli bir zamandan sonra onun ikamet izni iptal ediliyor. Şimdiye kadar 16 bin Filistinli ikamet izni iptal edildi. Tabii orada Filistinlerin sayısı şu an yaklaşık 400 bin yakın bir Filistinli, hatta daha spesifik rakam 330 binden bahsediyoruz. Genel olarak Kudüs'te yaşayan Filistinli
sayısı. Evet.
Bunlar aslında gerek kamu alanda yani sosyal alanda adeta bir apartheid rejimi karşısındalar. Özellikle mesela kamu taşıma araçları dediğimiz Filistinlilerin kullandıkları ayrı, İsraillerin kullandıkları ayrı. Ondan sonra bir ev yaptırmak istiyorsa hayli fazla bir vergi falan veriliyor. Dolayısıyla orada bir sürü sıkıntılara karşı gelir.
Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya denilen ifade herhalde oradaki insanlar için son derece geçerli. Amerika'nın, Trump'ın, Başkan Trump'ın kararından sonra gerçekten dünyada adeta bir sağduyu, bir ortak bir duruş, ortak bir duyuş hissedildi. Buna karşı Türkiye'nin de öncülüğüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülüğüyle İslam ülkelerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden, Latin Amerika ülkelerinden birkaç ülke hariç, onlara da ülke demek mümkün müdür bilemiyorum, nüfusları çok küçük birkaç ülke hariç, bütün dünya buna açık bir şekilde tepki koydu. Son zamanlarda çok görmediğimiz bir şekilde, alışık olmadığımız bir şekilde bir küresel mutabakat oluştu Kudüs'ün yanında, Kudüslerin yanında. Ben biraz Kudüs'te bu mutabakatın nasıl karşılandığını, tüm dünyanın Kudüs davasında kendileriyle birlikte olduğu duygusunu Kudüs'lerin nasıl karşıladığını merak ediyorum.
Aslında şu şekilde ifade edeyim. Genel olarak belki Filistinliler, Kudüsler başta olmak üzere Filistinliler BM'den umutsuzlar olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü bir ton belki onlarca karar çıkmış gerek Güvenlik Konseyi'nden, genel kurulundan ama maalesef bağlayıcı bir karar olmalarına rağmen maalesef İsrail bunları uygulayamadı. Fakat şimdi son hamle Türkiye'nin ona öncülüğün de yapılması çok anlamlı bir hamle. Çünkü artık onlar kendilerini yalnız hissetmedikleri, arkalarında bölgesel bir güç olduğunu ve aslında burada çok önemli bir mesaj, imaj gösterildi. Belki hatırlarsanız o gün BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece iki Dışişleri Bakanı bulundu. Hem Filistin hem de Sayın Çavuşoğlu bulundu. Hatta bunlar beraber İstanbul'dan hareket ettiler. Bu çok anlamlı bir mesaj. Yani oradaki yaşayan Filistinliler ve genel olarak Filistinliler için Türkiye'nin bu hareketin başlatılması ve arkasında durması çok anlamlı bir anlam ifade etti. Özellikle belki son zamanlarda bazı Arap ülkelerde, Suudi Arabistan'da, Mısır'da gibi Filistin meselesinden artık bıkmaya başladıklarını veya onu bir yük olarak görmeye başladığını bir kontekste Türkiye gelmesi ve burada önderlik etmesi çok anlamlı iyiydi diye ben düşünüyorum.
Evet, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Kudret Bülbül'le Çeşmi Cihan programındasınız. Filistin'de bu Türkiye'nin gerçekten öncülüğünün büyük bir coşkuyla karşılandığını ama genel olarak Birleşmiş Milletler uluslararası kurumlara karşı bir güvensizlik olduğuna işaret ettiniz. Türkiye'nin pozisyonunu soracaktım ama cevaplamış oldunuz. Peki bir an için olumsuzluğu düşünelim. Trump'ın, Amerika'nın bu kararına karşı bir boş verilmişlik olsaydı, eğer küresel bir duruş, küresel bir mutabakat, bir ittifak sergilenmemiş olsaydı Ne olurdu? Nasıl bir tepkiyle ya da nasıl bir duygu iklimiyle karşılanırdı?
Aslında şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu karar aslında yaşanan Filistinlilerin yanında duran devletler gösterdiği tavır Filistinlilere bir daha onların yanında ve Filistin meselesinin arkasında duran başka aktörler olduğunu göstermiştir. Bunlar için bu önemli bir güven verici bir mesele olduğunu. Özellikle belki 2011 yılından yaşanan ve devam eden Arap Baharı bu yana ve arkasındaki şu anti Arap Baharı dediğimiz adeta Filistin meselesi gündemden çıkarttı ve itti. Yalnız bu destek Filistinlilere bir daha güven verdi ve Kudüs meselesini de gündeme taşıdı. Şimdi dediğiniz soru aslında yani böyle bir tepki verilmeseydi nasıl bir şey olurdu? Tabii bu tepki verilmesi çok anlamlıydı. Özellikle bu konuda Filistin meselesi sadece Filistinliler arasında, İsrailler arasında bir sorun değildi. Bölgesel ve hatta küresel sistemin sorunu olarak tecelli ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gösterdiği tavır ve hatta Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği dünya beşten büyük Türk söylemi çok önemli bu konuda. Böyle bir adım atılmış olmasaydı ve öyle bir tavır gösterilmiş olmasaydı kesinlikle diğer devletler belki ona cesaret ettirirdi, bunlara cüret ettirirdi. Belki şimdi şu karardan sonra sadece Guatemala diye biz duyduk, büyük elçiliğini taşıyacaktı diye duyurdu ama diğer devletler bu gösterilen tepki tabii onlar için adeta bir mani edici bir karardı. Ve aynı zamanda Filistinlerin güven arttıracağı bir adımdı bu karar.
Evet, bu dediğiniz nokta son derece önemli. Gerçekten bu karar ya da bu duruş, bu meselenin sadece Filistin meselesi, sadece Kudüs meselesi, sadece Müslümanların meselesi olmadığını bir kez daha ortaya çıkardı. Ama bu direnmeyi, dünyanın adeta direnmesini, küresel bir mutabakatı ben son derece önemsiyorum. Eğer böyle bir direnilme olmamış olsaydı, rahmetli Erbakan hocamız, önceki başbakanlarımızdan rahmetli Erbakan'ın sürekli söylediği, dikkatli altını çizdiği bir mesele vardı. Son zamanlarda belki çok çizilmiyor ama kendisi sürekli uyarırdı. İsrail'in, Büyük İsrail projesi, Arz-ı Mevut projesinden bahsederdi. Fırat'ı ve Dicle'yi de içine alan ama bu bölgeler içerisinde pek çok ülkenin topraklarını da içeren bir büyük ideal. Eğer böyle bir direnme olmamış olsaydı herhalde İsrail ya da böyle düşünen İsrailliler büyük bir cesaret almış olacaklardı. Keza Arz-ı Mevut idealini peşinde koşan ve kendilerine seçilmiş bir ırk olarak gören, seçilmiş bir topluluk olarak gören Yahudilerin ne büyük bir tehdit olarak ne büyük bir tehdit oluşturabileceğinin en iyi farkında olanlar herhalde böyle düşünmeyen demokratik çoğulcu, özgürlükçü Yahudilerdir. Seçilmiş ırk ideolojisinin dünyaya ne büyük bir bela açtığını biz Hitler'den biliyoruz. Gerçekten çok ciddi bir sorun oluşturdular. Sadece Almanya'yı değil, Avrupa'yı, dünyayı yaktılar. Benzer bir şekilde seçilmiş bir topluluk, seçilmiş bir ırk ideolojisi peşinde koşan Siyonist Yahudilerin de ne kadar büyük bir sorun olabileceğini en fazla özgürlükçü Yahudiler farkındadır diye düşünüyorum. Bu birliktelik, bu küresel duruş İslam ülkeleriyle Avrupa Birliği ülkelerini de birbirine yaklaştırdı. Tabii. Ben bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Keza ABD'nin kararına direnilmemiş olsaydı, haklının değil güçlünün hakim olduğu bir dünya anlayışı çok daha güçlenecekti. Mazlum coğrafyaların haksızlıklar karşısında direnme gücü büyük bir yara almış olacaktı. Ama iki örnek olay var ki bunlar açısından da son derece anlamlı. Eğer böyle bir direnme olmamış olsaydı İsrail askerlerine karşı kahramanca direnen Filistin'in onurlu kızı Ayet'in gözlerine nasıl bakabilecektik? Çok emin değilim. Keza benzer bir şekilde Gazze'de Filistinlerin evleri yıkılmasın diye direnen, ülkesinden kalkarak, Amerika'dan kalkarak Filistin'e gelen ve orada İsrail buldozerlerinin altında kalan henüz 24 yaşındaki Amerikalı barış aktivisti Rachel Corrie'nin ismini anmaya cesaretimiz de olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla mazlum insanlar, mağdur insanlar ve bunlar için mücadele eden ve bu anlamda mağrur insanlar için dünyanın bu ortak duruşu son derece önemliydi. Ben buradan şöyle bir soruyla size geçeyim istiyorum. Ondan sonra da İstanbul'daki konumuza bağlanalım. ABD'nin Suudi Arabistan üzerinden yeni bir teklif ilettiği konuşuluyor bugünlerde. Bunu biraz açar mısınız?
Maalesef son zamanlarda özellikle Muhammed bin Selman veliaht Suudi Arabistan'da veliaht iktidara yükselmesiyle beraber yeni bir aksan arayışı olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve yanında Bahreyn alarak İsrail'e yakınlaşmaya çabasındalar. Tabii burada bahane İran'a karşı bir durmak veya bir koalisyon oluşturmak. Mısır ise zaten İsrail'in yanında ve İsrail'le yakın ilişkilere sahip olan bir ülkeden bir junta rejimi söz konusudur. Şimdi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan'ın bu konuda yaptığı baskılar başta New York Times gazetesinin dile getirdiği bazı iddialar, sonra diğer kaynaklardan bunu teyit etti. Muhammed Bin Selman hatırlarsanız Lübnan Cumhurbaşkanı Saad Hariri çağırdı ve ardından neredeyse skandal gibi istifası olmuştu. O dönemde aynı zamanda Abbas çağrıldı ve Abbas Riyad'a gitti ve anlaşılan orada Muhammed Bin Selman ona bazı teklifler sunuldu ve teklifler Kushner, yani Trump'ın damadı ve özel danışmanı, özellikle Orta Doğu dosyasından sorumlu olan danışman, sunduğu Kushner planı, orada Filistin meselesi tamamen bitirmek ve Kudüs yerine Filistinler için Abudis dediğimiz, yani Kudüs'ün bir ilçesi aslında, doğusunda bulunan bir ilçe, bir başkent olarak kabul ettileri ve bu konuda şey üzerinde, Mahmud Abbas üzerinde baskı yapıldığı iddia ediliyor.
Peki, herhalde İstanbul'daki konuğumuz Sayın Doktor Nurettin Nebati de hattımızda. Sayın Nebati bizi duyuyor mu acaba?
Evet duyuyorum.
Aa, ne güzel. Kendisini İstanbul Milletvekilliği sıfatıyla değil, o da son derece değerli ama Dünya Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkan Vekili olarak bu programda ağırlıyoruz. Ben öncelikle Sayın Vekilimize bu platformu sormak isterim. Nedir, ne değildir, ne tür faaliyetleri vardır?
Kudret Bey, öncelikle hocam yayın döneminde bu güzel çalışmalarınızı yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah.
Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Bu platform yaklaşık 45 tane ülkeden 500 milletvekilinin üye olduğu ve her geçen gün üye sayısının arttığı, hedefinde sadece Filistin ve Kudüs olan, Filistin ve Kudüs konusunda farkındalık yaratmak, bunu dünya parlamentolarında dile getirmek ve özellikle de İslam dünyasındaki bu kargaşa ve karanlık günlerin içerisinde Kudüs'ün unutulmasını engellemek, Filistin haklarını tekrar dünya gündemine getirmek ve en önemli merkez olan parlamentolarda söz sahibi olmak için muhtelif milletvekilleri tarafından kurulmuş bir platform. Bu platformda da 10 kişilik yürütme kurulunda Türkiye adına ben varım. Başkanlığını da Hamid Ahmar'ın Yemen milletvekili olarak yaptığı, farklı ülkelerden milletvekillerinin bulunduğu bir çalışma ortamını geliştirmeye çalışan bir platform. Çok önemli bir özelliği, Sayın Cumhurbaşkanımız önceki yıl 29 Kasım'da himayelerinde, meclis başkanımızın himayelerinde yapılmış olan toplantıya katıldı. Meclis başkanımız katıldı ve Sayın Başbakanımızın da katılımıyla, bakanların katılımıyla çok önemli bir toplantı icra etti Türkiye'de. Bu toplantıya 425 yabancı milletvekili katıldı ki bu çok önemliydi. Bir sivil toplum kuruluşunda 40 ülkeden yaklaşık 425 milletvekilinin katılmasıyla yapılmış bir toplantıydı. Bu anlamda hem akredite olduk dünya parlamentoları açısından, hem de Türkiye'nin verdiği önemi göstermesi açısından önemli bir toplantıydı ve 15 tane de meclis başkan ve yardımcısı katılmıştı. Dolayısıyla da bu platformun amacı Filistin, Kudüs, farkındalık yaratmak ve bunu yaparken de dünyadaki bütün parlamentoların, sadece İslami parlamentolar değil, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, dünyada bulunan parlamentolarda söz sahibi olmaya gayret etmek. Bu anlamda da Güney Amerika ülkelerinden başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de birçok parlamenter bize üye ve bu platformda görev alıyorlar. Hatta bir tane de Yahudi milletvekili var Filistin'de, Kudüs'te Müslümanların ve Kudüs'ün haklarını korumak üzere.
Bu da son derece önemli. Aslında bu platformda Kudüs'ün insanlık için ne kadar birleştirici bir merkez olduğunu, bir kadim şehir olduğunu ortaya koyuyor. Keza İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu da yine bir Kudüs'le ilgili bir olay üzerineydi. Keza son ABD'nin son kararı, Trump'ın son kararına verilen tepkide de görüldü ki Kudüs sadece İslam dünyasını değil, Batı dünyasını değil, vicdan sahibi, gerçekten insanlık sahibi adeta bütün dünyayı birleştirdi. Buradan hareketle Sayın Vekilim şöyle bir soru sorsam. Az önce de konuğumuzla da bunu konuştuk. Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın bu kararına karşı adeta küresel bir mutabakat oluştu. Bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü böylesi mutabakatlar, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin hemfikir olduğu mutabakatlar her zaman görülen şeyler değil.
Bu, bakın, uzun yıllardır birçok topluma, ülkeye, ulusa ya da en küçük aile birimine girdiğiniz zaman konuşulan bir şey vardır. Bu dünyada bir jandarma var, Amerika Birleşik Devletleri, ve bu jandarma dilediği her türlü zulmü yapıyor. Bu zulmün engellenmesi konusunda birilerin bir şey yapması şeklinde bir ifadeyi sürekli duyarız. Çocukluğumuzdan beri ya da geçmişimizde atalarımızdan son 100 yılda duyduğumuz konular bunlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sadece İslam dünyasında değil, işte gidin Güney Amerika'ya, gidin Afrika'ya, gidin Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya, Asya'da söylenen tek söz vardır. Bu aşırı güce, bu zalim güce karşı bir ses çıkarılması lazım. Ama her olayda olduğu gibi maalesef ortaya çıkıp bu güce karşı biz de varız diyebilecek yüksek sesle kimseyi duyamadık. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız One Minute çıkışını yaptığı zaman Davos'ta, özellikle İslam ülkelerinde İsrail'e karşı, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçisidir, İsrail'e karşı bu çıkış çok önemli bir destek buldu. Bu sadece İslam dünyasında kalmadı, aynı zamanda bir dalga şeklinde bütün toplumlara yayıldı, ülkelere yayıldı. Ve dünyanın ortak noktası olan Kudüs çözülmeden dünyada barış gelmez. Bunun iddiasını sürdürüyoruz, sürekli söylüyoruz. Kudüs'e bir barışın gelebilmesi, Kudüs'te sorunların giderilmesi, Kudüs'te sorunlar çözülürse sadece İslam dünyasında değil, Hristiyan dünyasında da, çünkü onlar için de önemli, Yahudi dünyasında da onlar için de önemli, birçok sorunlar mutlaka çözülecektir. Dolayısıyla da bu güce karşı bir ses çıkması lazım. Bu sesi de Sayın Cumhurbaşkanımız uzun yıllardır defaatle dünya beşten büyüktür diyerek ortaya koyuyordu. Fakat ses o kadar yüksek bir şekilde ortaya kondu ki ve zulümün dayandığı son noktaya geldiği için toplumlar, ülkeler tarafından çok net bir şekilde bir tavır ortaya konması sonucunu doğurdu. Bu Birleşmiş Milletler'de sadece İslam ülkelerini değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu umarsız ve güç zehirlenmesi şeklinde ortaya çıkmış davranışına bir set çekme ve bunu durdurma konusunda bir ortak iradenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Her zulme uğrayanın mutlaka ama mutlaka bir yerde bir ses çıkaran birisini beklediği vakidir. Bu özel toplumlarda da, küçüklerde de olsun, büyüklerde de olsun, uluslararası alanda da olsun. İşte bu ses Türkiye, evet, açısından, Türkiye'de ve Sayın Cumhurbaşkanım tarafından çıktı ve çok ciddi bir şekilde ses buldu. Konjonktür de buna uygundu. Bu şimdi ses, bunu sesin, hemen sesin... sonuç olarak görecek miyiz? Bakın, bu 10 yıllar içerisinde ciddi sonuçlar doğuracak ve toplumların bilenmesine, ulusların bilenmesine sebep olacak bir çıkıştır inşallah.
İnşallah. Sayın Vekilim, bu gerçekten son derece önemli bir ses. Az önce eğer bu ses çıkmasaydı ne olurdu, bunu konuştuk. Dünya mazlumları, mağdurları ya da bu tür baskılar altında kalan insanlar son derece umutsuzluğa düşmüş olacaklardı. Yeni bir umut açısından çok güçlü bir ses, güçlü bir nefesti bu. Ama İsrail maalesef, Amerika bu sesten çok anlamıyor, işgal politikalarına devam ediyor. Şöyle bağlayayım sorumu, bundan sonra ne yapılmalı? Evet, çok güçlü bir ses verildi, küresel bir mutabakat oluştu, her zaman üzerinde olamayacak kadar bir farkındalık oluştu. Elbette bir günde çözüm almak mümkün değil ama bundan sonra ne yapılmalı?
Şimdi bu bizim için büyük bir fırsat, yani bizim dediğim insanlık için büyük bir fırsat. İnsanlık bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Bunun için de işte sizin bu radyo programları gibi, televizyon programları gibi, sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları etkinlikler gibi gündemde sürekli tutmak. Fakat en önemlisi, bunu halk katından, yöneticiler katında da sürekli gündem maddesi haline getirmekle ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi lazım. Bu anlamda işte bizim yaptığımız parlamentolarda ses olma hareketi, bunu belki bakanlar seviyesinde bütün bakanların oluşturabileceği bir platformla hükümetler nezdinde ses haline getirmesini takip etmesi lazım. Ardından da yüksek hamaset dolu sözlerden ziyade çözüm yollarını açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Birleşmiş Milletler'de ve özellikle de İİT'de İsrail'in zulmüne karşı ortaya konabilecek adımların net bir şekilde, ki buna askeri müdahaleler de dahil olmak üzere net bir şekilde sıralanması ve sınırların, hangi alanda sınırların bittiğine ilişkin net bir tavır ortaya konması gerekiyor. Yok, aksi takdirde sadece bunu söylem bazında ortaya koymak, bunları dile getirmek bir müddet sonra bir kanıksamaya sebep olabiliyor ki çok normal. Öte yandan Suriye'de insanlar katledilirken, Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken, Arakan'da, Myanmar'da yüz binlerce insan evini terk ederken, biz Müslümanlar başta olmak üzere ve insanlığa duyarlı olan birçok kişi vicdanın sesini dinleyip bu alanlara kanalize oluyor ve Kudüs'ü unutuyor. Oysa Kudüs çözülmeden ne Arakan'ı, ne Suriye'yi, ne Irak'ı, ne Yemen'i çözebiliriz. Bunun için de bunun çözüm noktasının, dünyadaki bütün problemlerin çözüm noktasının Kudüs olduğu, Kudüs'e barış gelirse dünyaya barış gelmesi konusunda ortak bir bilinç ortaya konması, bu ortak bilinç yetmiyorsa her türlü yol ve yöntemin bu zalim İsrail'e karşı ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanılması konusunda bir mutabakatın gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Evet, son derece değerli ifadeler bunlar. Son olarak ABD'nin Suudi Arabistan üzerinden yeni bir plan sunduğu dile getiriliyor. Bu konuda söyleyecekleriniz olur mu?
Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri gücünden elde etmiş olduğu bir adım öndeki hareket kabiliyetini her yerde kullanıyor. Bu anlamda Orta Doğu'da kendisine destek verebilecek bir ülke bulmadığı zaman bu ülkeleri adeta tehdit ederek de elindeki imkanları kullanarak ve parasına el koyarak da gerçekleştirebiliyor. Siz sanmayın ki Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutan Orta Doğu'daki ülkelerin tamamı keyfi olarak işbirliğinde bulunuyor. Bunların birçoğu ülkelerinin dışına çıkmış olan kaynakları kurtarmak, bir kısmı ölümden korkmak, Libya'da nasıl ki yüz milyarlarca dolar Kaddafi'nin katledilerek ortadan kaldırılmasına sebep olduysa, Irak'ta yüz milyarlarca dolar kaybolduysa, bugün birçok ülke başına gelebilecek problemlerden dolayı da Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutmak zorunda kalıyor. Bunun içinde açık toplum, şeffaf toplum, demokratik toplum ve Sayın Cumhurbaşkanımız gibi çok güçlü bir liderliğe ihtiyaç var ki bu güçlü liderlikle ancak karşı duruş sergilenebilir. Dikkat edin, bir karşı duruş, bir güçlü liderlik Somali'den sonra Sudan'daki bakanın biz her türlü bedeli ödemeye hazırız sonucunu doğurabiliyor. Onun için de önde giden güçlü bir lider toplumlarda ve hükümetlerde çok ciddi bir değişime sebep olabiliyor. Bu anlamda da Suudi Arabistan'ın son zamanlarda daha doğru bir politika izleme konusunda adımlar atacağını ben kanaatimi koruyorum.
Umarız öyle olur. Sayın Ekerim, 160'tan fazla ülkeden Türkçe bilen çok farklı dillerden, dinlerden, renklerden, ırklardan insanlar bizi dinliyorlar. Son olarak onlara vereceğiniz bir mesaj var mıdır diye sorsam?
Onları biz hissediyoruz. Lütfen onlar da bizi hissettiklerini belli etsinler ve bizim sesimiz olmaya devam etsinler. Çünkü Türkiye'nin sesi şu anda çok güçlü bir ses olarak çıkıyor. Türkiye'nin sesi haklı bir ses olarak çıkıyor. Türkiye'nin sesi mağdurlardan, mazlumlardan ve masumlardan yana olarak çıktığı için güçlü bir ses, haklı bir ses. Bu haklı sesin yanında durarak bize dua etmeye devam etsinler.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin mağdurlardan, mazlumlardan, insanlıktan yana Türkiye'nin sesinden bahsettiniz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun. Konuğumuza selamlar.
Sağ olasınız. Doktor Nurettin Nebati, Dünya Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkan Vekili. Evet, tekrar stüdyomuza dönersek, Sayın Vekilimizin söyledikleriyle ilgili yorumlarınız olur mu? Epey not aldın çünkü.
Kesinlikle. Başta ağzına sağlık, çok güzel konuştu. Burada önemli bir şey ifade etmişti. Böyle bir mücadele ortamında, yani Filistin konusunda, Filistin ve Kudüs davasının sahibi çıktığımız bir mücadelede güçlü bir liderlik olması çok önemliydi. Yani bütün çabaları bir araya getiren ve Kudüs tarafında toparlanan bir güçlü bir liderlik çok olması çok önemliydi. Ki adalet getirsin. Ayrıca biraz önce vakilimiz bahsettiği gibi Kudüs meselesi, dünya barış, Kudüs'e barış gelmezse dünya barış gelmez sözüyle sözünden ben şunu da ifade etmek istiyorum. Yani Kudüs'ü merkez alarak ortak dava olarak bütün, sadece ifade ettiğiniz gibi sadece Müslümanlar için değil, bütün vicdan sahipleri için kapsamlı ve planlı bir yol haritası çizilmesi gerekiyor ve bütün alanlarda, diplomatik alanlarında, siyasi alanlarında ve bütün alanlarında, kamu alanlarında Filistin ve Kudüs davasına sahibi çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii bu yol haritasının arkasında güçlü bir liderlik olması ve bölgesel bir güç olması çok önemli olduğunu
tabii
düşünüyorum.
Güçlü bir liderlik gerçekten önemli çünkü bazen bu tür yoğun baskılar altında ya da yoğun yanlış kabuller söz konusu olduğu durumlarda insanlar seslerini çıkarma konusunda tereddüt ediyorlar, çekiniyorlar, korkuyorlar.
Aynen.
Bu anlamda güçlü bir liderlik son derece değerli. İyi bir başlangıç ama daha fazla herhalde yapılacak olanlar vardır. Bu anlamda daha ileriye yönelik olarak neler yapmak gerekir?
Tabii güçlü liderlik konusunda belki şunu da ifade etmek gerekiyor. Yani Türkiye... Tabii BM Genel Kurulu'nda Türkiye önceliğinde ve Yemen'le beraber karar sunuldu ama yani Türkiye böyle bir adım atmış olmasaydı belki bu karar alınmazdı. Yani şunu da ifade etmek istiyorum. Girişimci olmak önemli ve bu bütün herhangi bir devletin yapacağı atacağı bir adım değil. Yani mesela Kuveyt gibi bir ülke belki karardan rahatsızdır. Fakat atabilecek gücü veya potansiyeli yok. Dolayısıyla Türkiye bu konuda adım atması, güçlü olması önemli bir mesele. Ayrıca ileri dönülük belki Cumhurbaşkanı Sudan ziyareti esnasında orada mecliste konuştuğu gibi bundan sonra Kudüs için yapılacak özellikle uluslararası anlamında bu oylamada çekimser oyu kullanan yani 60 ülkeden yaklaşık bahsediyoruz veya 50-60 arası hatırlamıyorum tamam mı? İşte belki bu onlarla bir temasa geçmek, diplomatik çabaları göstermek ve bence bu devletler onların da duruşu gösterecek şekilde ileride bir tavır göstereceğini düşünüyorum.
Dündü galiba ya da evvelsi gün Hırvatistan Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı işaret ettiler orada.
Evet.
Hırvatistan'ın çekimser kalmasını tekrar gözden geçireceğini umuyorum diye. Dolayısıyla bu konuda da çaba gerçekten devam ediyor. Tabii bir ülkenin ya da güçlü liderlik son derece değerli. Bir ülkenin rehberlik etmesi de değerli ama o ülkenin bu konuda samimi olması da son derece önemli.
Tabii.
Değilse dünyadaki herhangi bir ülke bunu Birleşmiş Milletler'e ya da uluslararası kurum ve kuruluşlara getirmiş olsa aynı sonucu alabilir miydi emin değilim. Güçlü liderlik samimiyetle çok daha anlamlı hale geliyor. Ağır ağır programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Belki sizin ekleyecekleriniz vardır.
Özellikle bu konuda samimi olmak konusunda belki Türkiye yani şu son oylamada sadece değil de daha önce 2012 yılında Filistin devlet olma oylamasında Birleşmiş Milletler'de o da ciddi bir çaba ve diplomatik lobicilik faaliyetinde bulundu. Diplomatik efor sarf etti. Hatta geçen Temmuz ayında hatırlarsanız belki Kudüs'e özellikle Mescid-i Aksa kapılarında bazı engeller konuldu ve Türkiye orada açık bir şekilde tavrını gösterdi. Diğer devletlerle hatta temasa geçti ve oradaki Filistinliler denilişiyle kaldırıldı. Tabii bu umut vericiydi. Yani Temmuz'daki yaşayan olaylar İsrail'in attığı bir adım. Ondan sonra geri çekildi. Bu tabii hem oradaki insanların direnişiyle ve de tabii Türkiye'nin gösterdiği ve çabaladığı ve sarf ettiği diplomatik efor çok önemliydi. Tabii bundan sonra Kudüs ve Filistin davasını biraz önce ifade ettiğim gibi daha kapsamlı ve planlı ve arkasında bölgesel bir ve liderlik olması çok önemli. Bir yol harita çizilmesi ama bunun ötesinde aynı zamanda biraz önce vekilimizin ifade ettiği gibi hamasetten ziyade daha bilgili ve bilgili bir şekilde ve Kudüs'e sahibi çıkmak çok önemli. Bu anlamında son zamanlarda Türkiye'de bazı üniversitelerde kurulan Filistin araştırmalar veya kursusu veya enstitü gibi bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kamuya bilgilendirmek hem de siyasi yapıcılara oradaki bitip olan bitenleri ve gerçek ve samimi bir değerlendirmeler sunmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Dinleyicilerimize vereceğiniz bir mesaj var mı? Aslında genel olarak özetlediniz ama.
Yine de bunu tekrar edeyim. Yani Kudüs-Filistin meselesi sahibi çıkmalarını tabii davet ediyorum. Bunlar sahibi çıkacağını bütün adaleti olan insanlar gibi inanıyorum. Yalnız ifade ettiğim gibi buna bilgili bir şekilde oradaki olan bitenleri idrak edecek şekilde sahibi çıkmalarını davet ediyorum.
Ben de bu temennilere katılıyorum. Tabii Kudüs Orta Doğu bir zamanlar insanlığın barış ve huzur mekanlarıydı. Kudüs, Mekke ve Medine ile birlikte Orta Doğu'dan bu şehirlerden Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'dan da dünyaya yayılan bir huzur ikliminin adresleriydi. Bugün pek çok siyasi lider tarafından Orta Doğu bataklığı olarak anılıyor. Çok hak etmediği şekilde bir huzur ikliminden, huzur adasından bataklığa evriliş. Tabii o huzur iklimini, o iklimi ile birlikte anılmasının nedeni uzun yıllar, 400 yıl kadar, 401 yıl tam olarak o Pax Otomana, Osmanlı barışı içerisinde yaşamasıydı. Yavuz Sultan Selim 1516'da fethetmişti. 1917'de Kudüs bir şekilde Müslümanların elinden çıktı, öyle söyleyelim. Biz derken geniş bir coğrafyayı katlederek bunu söylüyoruz, yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla o 400 yıllık bir huzur adası, huzur iklimi vardı. Umarız tekrar önümüzdeki zamanlarda Kudüs, Orta Doğu insanlığın huzuru, mutluluğu, refahının kaynağı olabilecek politikalarla daha da rahatlar. Evet, çok değerli dinleyicilerimiz, bugün iki değerli konuğumuzla Kudüs'ü konuştuk. Sayın Bilal Salamey, kendisi Filistinli. Filistinli bir konuğumuzla Kudüs'ü konuşmuş olduk. Kudüs'teki gündelik yaşamdan başladık ve neler üretilebileceği gerektiğine dair politika önerilerini kendisinden dinledik. Keza İstanbul Milletvekilimiz Doktor Nurettin Nebati konuğumuz oldu. Dünya Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkan Vekili. Böyle bir platformun olması da gerçekten önemli. Çünkü başka dünyada adına parlamentolar arası platform kurulmuş başka bir şehir var mıdır emin değilim.
Evet.
Kudüs gerçekten çok boyutlu olarak birleştirici. Bitirirken tekrar iletişim adreslerimizi paylaşmak istiyorum. Lütfen bu adreslerle bizlerle yazışın. Facebook ve Twitter adresimiz aynı. cehmicihan.tr E-mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Haftaya tekrar yeni bir konuyla ve yeni konuklarımızla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.